Dağ, deniz, koru, vadi, renk, çiçek, hasıl tabiattan aranan bütün vasıflar Boğaz'da baş başa, omuz omuza yarış etmekteydi. Boğaziçi gönüle seslenen coşkun bir şiir, Boğaziçi güler yüzlü bir aşina, Boğaziçi konuşulan ve cevap alınan bir arkadaştı. Hem munis ve yakın, hem vahşi güzelliğiyle çok okunmuş ama bıkılıp usanılmamış kitap, tabiat sergüzeşlerinin baş başa verdiği bir meşveret mahalliydi. Aliye'nin gözleri masanın üstündeki deftere takıldı. İşte bu da büyük babasının eserleri de bu kucakta Boğaz'ın coşkun sinesinde doğmuştu. İrfan Paşa'nın şuurlu, ciddi ve düşünen başının şu birkaç deftere sıkıştırdığı esaslar, insanların tutturduğu yollar içinde en kestirmesini, en arızasızını işaret ediyordu. Fakat Aliye yeni yeni adım attığı bu ruh dünyasının içine büyük babasının kitaplarının delaletiyle giremeyeceğini de kendi kendine üzülerek itiraf ediyordu. Gerçi bütün bu nazari bilgiler bir hazine, değer biçilemeyen kıymetlerdi. Fakat bu şifreyi çözmek için büyük babasının sağ olması lazımdı. Olmadığına göre de hazine kapalı kalmaya mahkum demekti. Hayatı gerçek manasıyla anlayan, onun zaaflarından, esaretinden kurtulmuş bir İrfan Paşa bulmak, bir cihan, bir kainat bulmak demekti. Gene büyük babasının ifadesine göre mükevvenat demek, mükevvenat demek bu alem şümül akıl demekti. Bundan başkası teferruattı. Fakat Aliye o büyük aklı bulamayacağına o kadar emindi ki bu teessürle acı acı gülümsedi. Zira ilim dünyasının büyük isimlerini yakından tanıyor, biliyordu. Yıllar yılıdır karşısında dirsek çürüttü hocalarının, kabukta kalan bilgileri ise İrfan Paşa'nın dıştan içe yol bulmuş ilminin yanında ne kadar ucuz ve sathi idi. Aliye bu hocalara ancak bir ölçü içinde ve madde çerçevesinde talebe olabilirdi. Vicdani dünyanın kapısı bu ilim üstadlarının yüzüne kapalıydı. Zira onların bilgileri akli hududu aşamıyor. Onun içinde insan oğlunu huzur ve hürriyet sınırına atlatamıyordu. Aliye işte bu bilgiye sahip olanı bilmek, görmek, tanımak istiyordu. Ama o yoktu işte. İrfan Paşa notlarının birinde diyordu ki, göz çok uzağa göremediği gibi kendine şiddetle yakın olan şeyi de göremez. Mesela yüz yüze olan iki şahıs birbirlerini görmek için aralarına bir mesafe koymak gerekir. Acaba kendisi de bu aradığı dünyaya pek mi uzaktı? Yoksa pek mi yakında da onu göremiyordu? Herhalde uzaksa yaklaştıracak, yakınsa bunu ayarlayacak bir el lazımdı. Genç kız okumak için masanın üstündeki kitaba uzanırken bahçıvanın kendisine doğru geldiğini görerek durdu. İhtiyar ve emektar Rüstem hem büyük babasının zamanından kalma hem de kendi çocukluğunu hatırlatan canlı fakat yıpranmış bir hatıraydı. Aliye ile muhabbetleri her zaman karşılıklı olmuştu. Kah güneşten kah soğuktan kavrup bir renk almış olan bu yüzde en bariz hususiyet hala rengini muhafaza eden gür kumral kaşlardı. Sanki artık ufki çizgilere yer kalmayan alnının haraplığına bu kaşlar birer mesnet, senelerin çektiği çizgilerle baştan başa yarılmış, kesilmiş bu geniş alnın yıkılıp devrilmemesi için konmuş birer destekti. İhtiyar Rüstem'in gür ve sarkık kaşlarının altında derinden bakan iki mavi çocuk gözü, bu haşin yüzün vahşetini tadil eden yegan munis noktalardı. Rüstem Ağa Aliye'yi bahçede bulmak sevinciyle, ona doğru gelerek elindeki fideleri çimenlerin üstüne attı ve elastikiyeti kaybolmuş vücudunu hızla toprağa bıraktı. İhtiyar bahçıvan Aliye'yi her görüşünde yüzünde pek az tesadüf olunan tebessümlerden biri uyanırdı. Fakat bu sefer gülmedi. Gözleri iki mavi şua gibi masada duran deftere takılıp kalmıştı. Yarı hayret, yarı tazimle oturduğu yerde doğruldu. Laubali tavrına ciddiyet vererek iki dizinin üstünde toplandı. Kumandanını gören bir nefer gibi kendine çeki düzen vermişti. Fakat bu ihtiram vaziyeti ne bir gösteriş ne de mecburiyetlerin icap ettirdiği merasim ve şekilden dolayıydı. Bu düpedüz deruni zorlayışın icap ettirdiği hareketlerdendi. İhtiyar bahçıvanın alt ve üst dudaklarını örten beyaz bıyıkları kımıldadı. Sayıklar gibi. Paşamın defteri, diyebildi. Kudretinden fazla büyüyen gözleri hala defteri tavaf ediyordu. Rüstem Ağa biraz kendini toplayarak, Paşa Efendi'yi görmüş gibi sevindim. Kaç yıl var ki ben bu defterleri görmedim. Ne yapıyorsun onları küçük hanım? Okuyorum Rüstem Ağa. Oku oku ama ziyan etme. Sen büyük babanın ne büyük adam olduğunu bilmezsin. O bunları yazarken rengi sapsarı olurdu. Ağladığını bile görmüştüm. Hep şu çınarın altında otururdu. Bu Rüstem ne günler gördü. Sen küçüktün, bilmezsin ki. Sağ olsun bizim beyefendi de hala çocuk. Nerede rahmetli paşam, nerede o? Paşa efendinin sözleri yüreğimde sıra sıra durur. Ne zaman dertlensem ben onları hatırlayarak avunurum. Ben büyük babama benzer miyim Rüstem Ağa? Tıpkı Ali Hanım. Çenene bir sakal tak, Paşa Efendi'nin kendisi. Zaten seni onun için de çok severim ya. Ne büyük ağabeyin ne küçüğü, hiçbiri büyük babalarına benzemezler. Beyefendi bile rahmetli hanımefendiye benzer. Sen doğacağın zaman güzel bir rüya görmüştüm. Paşama anlattım. Sakın kimseye söyleme demişti. Rüstem bu kadarını bile söylemiş olmaktan gelen bir nedametle. Kapa bu lafları. Seni kimselerin kanatları çekemez. Sade benimki çeker. Bana fazlasını söyletme. İşte o kadar, dedi ve sustu. Büyük babam seninle konuşur muydu Rüstem Ağa? Koskoca bir paşa, benim gibi bir bahçıvan parçasıyla ne konuşur küçük hanım? Ben kim, o kim? Ama kibirsiz, tatlı dilli olduğu için her vakit hatırımı hoş eder, sırasında da öğüt verirdi. Bir gün memleketten gelen bir mektupta çok sevdiğim büyük oğlumun kara haberini aldım. Öyle bir kahra düştüm ki başımı yumruklaya yumruklaya haykırıp ağlıyordum. Paşa efendi ağlardan duymuş, ta koğuşa kadar geldi. Canı sıkılmış gibi kaşlarını çatmıştı. Ne ağlıyorsun Rüstem? Evlatlarının emanet olduğunu bilmiyor musun? Sen de, ben de, onlar da hepimiz Allah'ın malıyız. Verirse alırsın, alırsa verirsin. İğreti malı ne demeye benimsedin? Ayıp sana. Paşam daha çok şey söyledi, beni teselli etti. Yoksa bu acıya dayanamaz, deli olurdum. Bir kere de bizim aşçı Şaban'la kavga ettik. Kafam o kadar kızmıştı ki herifi haklayacaktım. Elimden kurtuldu, kaçmaya başladı. Ben de arkasından. Paşa efendi biz pencereden görmüş. Rüstem, Rüstem diye bağırdı. Efendimin sesini cevapsız bırakamazdım. Efendim, dedim durdum. Galiba resim yapıyordu. Elinde boya sürdüğü tahta vardı. Rüstem gel buraya diye beni pencerenin altına çağırdı. Yaklaştım. Elini gökyüzüne kaldırdı. Sürüyle kuşlar uçuyordu. Bak şu kuşlara, hiç uçarken birbirlerine çarpıyorlar mı? Dedi. Hayır efendim, dedim. Çünkü biri yukarıdan uçarken öteki aşağı iner. Sen bir kuş kadar da mı olamıyorsun? Baktın ki karşındaki öfkelenmiş, sen de aşağıdan al. Geçim böyle olur oğlum, dedi. İşte o gün hem paşamdan bir öğüt kazandım, hem de elimi kana bulaştırmaktan kurtuldum. İhtiyar bahçıvan konuşurken göğsünü baştan başa dolaşan kalın gümüş kösteğiyle oynuyordu. Mintanının yeninden dışarıya kalan toprak rengi elleri, bu tabiatlaşmış adamın yegane ziyneti olan köstekle niçin böyle dalgın dalgın oynuyordu? Belli ki bu sade ve iptidai dimağ, cılız ve fersiz ziyası ile mazinin karanlıklarını tarıyordu. Bu hafızada eski günleri söyleyecek oldukça dolgun bir yekun vardı. Sırası gelmişken bunları İrfan Paşa'nın torununa sayıp dökmek, ona aynen geçmişin zevkini veriyordu. Tam büyük babam, baban diye tekrar söze başlarken, aşçı çırağının yağlı ellerini önlüğüne silerek, Rüstem Ağa, Rüstem Ağa, bir araba funda toprağa geldi. Neredesin? giye ağaçların arasından beliren beyazlı hayalini görünce isteksiz bir davranışla yerinden kalktı. Ben gidiyorum küçük hanım. Lafımı başka bir gün söylerim. Hoş bu yürek bir günlük, beş günlük lafla boşalmaz ama neyse diye yürüyüp gitti. Ali'ye getirdiği kitaptan daha bir satır okumamıştı. İrfan Paşa'nın dünya görüşünü kavramak ve ruh istirahatini veren bu anlayışla aşinalık kurabilmek için yenilmez bir teşnelikle haristi. Hiç ateş görmemiş kimseye ateşin evsafı tarif edilse az çok bir fikir edinilebilir. Fakat doğrudan doğruya işte ateş budur diye gösterilse şüphesiz bilgisi daha kuvvetlenmiş olur. Bir de ateşin içine girerek onu bir fiil anlamak, kendi de ateş olmak vardır ki, öteki ilmi ve aynı bilgilere nazaran bu biliş hakikidir, manadır. Ali de öğrendiği ve öğreneceği şeyleri yaşayarak bilmek, ateş olmak istiyordu. Çünkü bir şeyin hakikatini bilmek için o şeyin kendi olmaktan başka çare görmüyordu. O bu kabiliyette yaratılmış insandı. Fakat yazık ki 3-5 kitabın delaleti ile gayesini tahkik etmesine imkan olmadığını da biliyordu. Onun gibi küçücük yaştan beri sadece zihni ve akli bir disiplin içinde yetiştirilmiş olan bir kız, neden müsbet ilimlerin önünde diz çöküp kalmıyor da büyük bir istek ve telaşla iç aleminin düğümlerini çözmeye çalışıyordu? Bu kız, maddenin dar çember içine kısılıp kalacak basitlikte yaratılmamıştı. Belki bu yüzden ona bir hudutsuzluk, bir vüs'at lazımdı. Aliye'nin aç ve teşne ruhunu yalnız madde doyuramazdı. Zira ruhunu dokuyan terkibinde süfli ve unsiri heyecanlara çok az yer verilmişti. O, İrfan Paşa'nın ruhunun varisiydi. Birdenbire çıkan bir rüzgar ağaçları birbirine karıştırarak genç kızın yüzüne, çıplak kollarına, ensesine çarparak onu yaramaz bir arkadaş gibi düşüncelerinde rahat bırakmadı. Ali'ye havanın hücumlarına kısa bir zaman mukavemet etmekle beraber toz bulutlarının gittikçe şiddetlenen kargaşalığı ile içeri girmeye mecbur oldu. Akşama daha vakit vardı. Annesiyle babasının gelmeleri hiç olmazsa 2 saat lazımdı. Elindeki defteri bırakmak için büyük babasının odasına girdi. Fakat birini bırakan elleri bir başkasını almayı ihmal etmemişti. Gidip pencerenin önündeki koltuğa oturdu. Onun içeri girmesiyle rüzgar da dinmiş ve hava bu sıcacık yaz fırtınasından sonra çabuk öfkesi geçen bir insan gözü gibi kat'i bir sessizlikle susmuştu. Köşke girdiğine pişman olmakla beraber tekrar bahçeye çıkmadı ve iki dost gibi bakıştıkları defteri açtı. Bu dostu söyletmek, onun kah anladığı, kah anlamadığı sözlerini dinlemek istiyordu. Mavi defterin başında M, C, R rumuzu vardı ve yazılar ayrı ayrı parçalardan müteşekkildi. Bu parçaların biri şöyle diyordu. Ruh, ceset aleti, ceset vasıtası ile ya safileşmek suretiyle tekamül eder, beşeriyetin üstüne çıkar, yahut toprağa mensup hayvani vasıflarla kirlenip tabiat zindanında kalarak aslına erişmeye muktedir olamaz. İşte bu gibi kimseler kendilerini yükseklere çıkmış kimselerden zannetmek cehaletinde bulunurlarsa da o büyüklerin cilalanmış gönülleri bunların yalanını haber verir. Çünkü bu gönüller ayna gibidir. Eğer sen ayna ve mizana 200 sene hizmet de etsen, böyle diye ki, ey ayna, benim çirkinliklerimi güzel göster. Sen de ey mizan, benim kötü hallerimi az göster. Ben size bu kadar hizmet ettim, yalvarırım. Bu hizmetin mukabilinde beni haddimden ziyade gösterin. Noksanımı göstermeyin. ayna ve mizan hiç kimsenin tehdit ve ricasından dolayı doğruyu göstermekten sükût eder mi? Onlar ulu mihenklerdir. Bu teklifinden dolayı sana derler ki, ey izansız, kendini maskara etme. Hiç tasavvur olunur mu ki ayna ve mizan olsun da bunlarda hile ve hud'a bulunsun? Fakat korkma, bu ayna gibi olan gönüller her gördüklerini söylemezler. Zira onlara gayıptan bir ses gelir. Sus ey safi, söyleme, dudağını sözden bağlı tut ve denizin dibine imtisal et ki gürültü ve dalga derinliklerde yoktur. Denizin yüzünü buruşturan rüzgarın derin sulara hükmü geçmez. Ali'ye başka bir bahse geçmek için süratle yaprakları çevirdi. Odanın nefes almayan sükununu sayfa hışırtıları tatlı bir ürperme ile seslendirdi. Fakat kızın parmakları durunca bu sesler de sustu. Mana önünde suret zebundur. Yani sureti tahrik eden manasıdır. Mana nasıl isterse öyle eder ve suret bu emre karşı ben bunu yapmam demeye kadir olamaz. Harfler ve sözler insanın nefesi olmadan vücut kisvesi giymediği gibi nefes de büyük aklın iradesi olmadan mana kastına muktedir olamaz. Şu halde hakikat ve mana hasebiyle bütün mevcudat harfleri ve kelimeleri gerek ulvi gerek sufli bir olan o aklın görünmesinden başka bir şey değildir. Çünkü iki alemde onun nakşıdır. Nakşı ne demek? Kendidir. Eğer birliği yakinen görmek istersen aşk ele getir ki kendi hakikat ve mananın feleğine ve birlik göklerine çıkasın. Bu suretle vücut ve zaman kayıtlarından silkinip kendini bulasın. Ali'ye başını kitaptan kaldırdığı zaman yeşil gökte daha açık, yeşil yıldızların birer ışık damlası gibi kımıldamaya başlamış olduklarını gördü. Pencereden giren serinlik bir omuzunu iyice üşütmüştü. O, İrfan Paşa'nın dünyasına kapandığı zamanlar ne vaktin geçtiğini ne de şahsi zaruretlerini fark etmezdi. Çocukluğundan bu zamana kadar müsbet bilgilerin her geçen günle biraz daha yekunu kabaran izdihamı içinde alem ve Adem muammasına ve hilkatın sırlarına parmak koyan, işaret eden, tatmin edici bir fasla tesadüf etmemişti. Bu eksikliği kendini tanıdığı zamandan beri yakalanmayan bir hayal gibi takip ediyordu. Artık bu hayal ondan kaçmıyor. Hatta konuşuyor, ona söz söylüyordu. Fakat yazık ki şimdi de sözlerini istediği gibi anlayamıyordu. Lazımdı ki bu hayal canlansın ve ruhunu terbiye etsin. Müşküllerini çözsün ve kendisiyle böyle bir taraflı konuşmasın. Büyük babasının sözleri bu hayalin konuşmasından başka neydi? Fakat o İrfan Paşa'nın hayaliyle değil, kendisiyle karşı karşıya gelmek, yüz yüze konuşmak isterdi. Şimdiye kadar hocaları bu sözlerin ihtiva ettiği gerçeklerden ona bir zerre göstermemişlerdi. Nasıl göstersinler ki? Onlar da bu hususta birer züğürt, birer mana dilencisiydiler. İrfan Paşa, cehaletten kurtulanlar kendilerini bilenlerdir, diyordu. Halbuki onların telakkilerine göre koltuğunun altında yaldızlı imzalı diploma taşıyanlar cehaletten uzaklaşmış kimselerdi. Aliye'nin de bu kağıtlardan en ehemmiyetlisini almasına 3-5 ay kalmıştı. Fakat ilim dünyası eline bu kağıdı verirken acaba onu İrfan Paşa da tezkiye edecek, o da torununa bir gün olup hayatın manasını buldun diyecek miydi? Büyük babasının dünya görüşünün son noktası aşktı. O her düğümü çözenin, her müşkülü halledenin, her meçhulü aydınlatanın, vücudun hayatını idame eden hava gibi ruhun hayatını da temin edenin aşk olduğu neticesine varıyordu. İrfan Paşa'nın söylediği aşk nasıl bir aşktı? Fakat Ali'ye aşkı da tıpkı büyük babasını görmek istediği gibi konuşulur ve görünür bir varlık olarak tanımak istiyordu. Halbuki her girdiği mecliste bir gönül çelen bu kızın gönlünü kimse çelemiyordu. Hem İrfan Paşa'nın büyük ve ulvi aşkından gelen heyecanlarının sönmez aydınlığı ile sabahı zor bulan bir kandilin fersiz ışığına benzeyen süfli aşklar nasıl mukayese olunurdu? Aşk, her başın önünde eğildiği bu kıbleye Ali'ye de kapanmak istiyordu. Fakat onun secdesi alemin bir zamana mahsus olan secdesine benzemeyecekti. Onun aşkın azametine, manasına karşı eğilen güzel başını hiçbir kuvvet oradan bir daha kaldıramayacaktı. Genç kız bir motor sesi duyarak başını çevirdi. Annesiyle babası gelmişlerdi. Fikriye Hanım bir genç kız çevikliğiyle otomobilden atladı ve arabanın içinde bir insandan fazla yer işgal eden paketlerin çıkarılması için koşuşan adamlarına talimat verdikten sonra neşe ile içeri girdi. Herhalde bu paketler ziyafetin müjdecisi olacaktı. Ailenin toplanışları hemen hemen sofra zamanına inhisar ederdi. Fikriye Hanım'ın ziyafete karar verdiği dakikadan itibaren başlayan neşesi artarak devam ediyordu. Onun için ne kızının yüzündeki düşünceli ifadeye, ne kocasının bu dalgın yüzü okşayan bakışlarına, ne de garsonun elbisesine damlattığı yağ kızmadı. Durmadan konuşuyor, Sezai Bey ile Ali'ye de tek tük cevaplar vererek onu dinliyorlardı. Fikriye Hanım bu ziyafetin Boğaz'ın son senelerdeki metruk güzelliği içinde bir hadise olacağını söylüyordu. Bugün İstanbul'a inmesiyle neler yapmamış, ne işler başarmamıştı. Kocası böyle işlerde ona zaten yardım etmezdi ki. O hep kendi didinirdi. Ziyafet gecesi için bir caz takımı angaje etmiş, büfeyi bilmem hangi salona bırakmıştı. Yoksa kendi derme çatma adamlarıyla böyle mühim bir işi başarmak mümkün müydü? Uğraşan didinen hep kendiydi. Şimdiden birkaç davet bile yapmıştı. Fakat hepsini bizzat yetiştiremeyeceği için bu işi telefonla, tezkereyle tamamlamak istiyordu. Yemekten sonra kartvizitlere basma kalıp cümleler yazıldı. Sonra telefon rehberinde numaralar arandı. Bilhassa yakın komşularından meşhur bir doktorun ailesiyle tanışmayı çok istiyordu. Fikriye Hanım gibi yalnız maddi kıymetlerin üstünde duran bir kadın için bu arzunun sebebi sade bu ailenin mali kudretinin çok müsaadeli olmasından ibaret değildi. Zira aynı imtiyaz kendilerinde de vardı. Fakat Sezai Bey'in şahsi servetine rağmen ne de olsa şimdi emekli bir sefirin karısıydı. Yani hayat selinin bir köşeye ittiği zümredendi. Halbuki o tekrar bu sele katılmak, koşmak, gülüp eğlenmek için dostlara, yardımcılara muhtaçtı. Bu aile gibi içtimai vaziyet sarsılmamış, taze hayat cereyanlarında yuvarlanan kimseleri ele geçirmek, onların nüfuzundan kendine mesnet düzmek, 25 seneden beri uzak yaşadığı İstanbul sosyetesinde tutunmak istiyordu. İcap ederse bu iş için fayda umduğu kimselere yaltaklanmak bile lazımdı. Profesörün alımlı ve gösterişli karısı Fikriye Hanım'ı imrendirecek kadar itinalı giyiniyor, atlas başlık gibi parlayan sarı saçlarını kendisinin kurumuş mısır püskülüne benzeyen boyalı saçlarıyla ve makyajlara estetik tababetin bütün devalarına rağmen porsumuş, düşmüş çehre hatlarını gene onun gençlik zaferi silinmemiş siması ile mukayese ettikçe haset, azap ve ezginin karmakarışık ezasını duyuyordu. Ne olursa olsun Fikriye Hanım bu kadınla bir selamdan ibaret olan ahbaplıklarını ilerletecekti. Kibar misafirlerle dolup boşalan salonları kim bilir ne modern ve zarifti. Kendilerinin 30 senelik eşyalarından artık bıkmış, usanmıştı. 6 ay içinde ancak bir salonun eşyasını yenilemişlerdi. Buna hep kocasının muhafazakar düşüncesi, inadı sebepti. Bütün evi değiştirecek kudretleri mi yoktu? Köşkte ona her şey kayınbabasının hatıralarını tekrarlıyordu. Gerçi bu nazik ve kibar insandan şefkat ve sevgiden başka bir şey görmemişti. Fakat eskilik istemiyordu. Maziden nefret ediyordu. 50'sini çoktan geçmiş olmasına rağmen eski günlerin ifadesi olan her şeye, bilhassa bu dekora adeta kin besliyordu. Esasen kızını da sevmemesine başlıca sebep, İrfan Paşa'nın ruhi ve maddi varlığının benzeri olması, mütefekkir başı, formaliteyi mühimsemeyen karakteri idi. Fikriye Hanım ise maddi insiyaklarıyla bir makineydi. Onun emraldığı, itaat ettiği bir tek kumandan vardı. Gösteriş. Eğer sosyeteye karşı cahil ve duygusuz görünmemek icap ederse, işli bir kız gibi hassas da olurdu. Eğer aynı kumandan şuhluk ve neşeye emrederse, bütün vücudu bir kahkaha sığınağına tutulurdu. Teessür zamanları için gözlerinde hazır bekleyen yaşlar vardı. Fakat en az muvaffak olduğu sahne melodram rollerdi. Hasılı o sırasına göre elbise değiştirir gibi ifade değiştiren, bu ezberlenmiş tavırları kolaylıkla giyip çıkaran bir artist olabilirdi. Sezai Bey'in karısı gece bin bir tatlı hülya içinde uykuya daldı.